Ayrım 26, 2 dakika kuralı, Robert Grace, sayfa 293. Holman etraftaki evlere dikkatle baktı. Bahçelerdeki bisikletlerden ve ağaçlardan sarkan, düğümlü iplerden buranın ailelerin oturduğu bir semt olduğu anlaşılıyordu. İki ev ötedeki araba yoluna kıçtan takma motorlu bir bot sokulmuştu. Dışarıda hiç kimseler yoktu. İnsanlar herhalde klimaları da açmışlar evlerinde oturuyorlardı ve günün o saatinde bu kişilerin çoğu da herhalde küçük çocuklu kadınlardı. Kıçını yırtıp bağırsa da Holman'ı kimse duymayacaktı. Kaçarsa tellere tırmanmak zorunda kalacaktı. Bu semttekilerin pitbull beslemediklerini umdu. Holman, benden ne istediğinizi söylerseniz ben de karşı koymam dedi.
Arabanın önünden dolaşacağız.
Ön kapıya mı gideceğiz?
Yoldan doğruca garaja.
Holman onların garajı kullanacaklarını tahmin etmişti. Ön kapı açıktı ama mutfak büyük bir olasılıkla kemere açılıyordu. Kapı gizli olmalıydı. Holman adamların kendisini eve sokmalarına izin vermeyecekti. Evde ölebileceğinin farkındaydı. Eğer ölecekse açık havada birilerinin öldüğünü görebileceği bir yerde ölmek istiyordu. Ama Holman o gün ölmeyi planlamamıştı. Önce bota sonra da Highlander'ına baktı. Holman arabadan uzaklaştı, sürücü kapıyı kapadı ve Holman'ı hafifçe öne doğru itti. Holman ayaklarını sürükleyerek yavaşça yürüdü. Yolda durmuş onları bekleyen Tom birkaç adım atarak evin kapısına onlardan önce vardı.
''Sürücü, tanrım bundan daha hızlı yürüyebilirsin.'' dedi.
''Ayağıma basıyorsun. Neden biraz geri çekilip bana biraz yer bırakmıyorsun tanrı aşkına? Bana çelme takacaksın.''
''Boş ver.''
Sürücü Holman'a daha da yaklaştı ve Holman'ın istediği de zaten buydu. Sürücünün evle mavi araba arasında kalan dar aralığa mümkün olduğunca yaklaşmasını istiyordu. Tom evle arabanın arasındaki kemerin altına girdi ve kapıya gitti. Holman da sürücünün gelmelerini bekledikten sonra sinekliği açtı. Sineklikli kapı açıldığında Tom bir yandaydı, Holman ve sürücü de diğer yanda. Evle mavi arabanın arasında sıkışmışlardı. Holman kapının açılmasını beklemedi. Sağ ayağını eve doğru salladı ve sürücüyü elinden geldiğince sert bir biçimde itti. Sol ayağını sağ ayağına kadar kaldırdı ve sıçrayarak iki bacağıyla birden çok sert bir tekme attı. Tekmenin şiddetinden araba sallandı. Holman başını arkaya doğru savurdu ve kemiğin kemiğe çarpmasından dolayı gözleri kamaştı. Kalın ensesi ve geniş omuzlarıyla arkaya vurduğunda sürücü bir çuval gibi yere düştü. Tom neler olup bittiğini ancak anlamıştı. Tom kapıyı kapamak için ileri atıldı ama Holman koşmaya başlamıştı bile. Arkasına bakmıyordu. Sokağa doğru koşmuyor ve evden uzaklaşmıyordu. Ön bahçeden geçerek kestirmeden gitti ve arka bahçeye koştu. Olabildiğince çabuk gözden kaybolmak istiyordu. Balıklama fundaların ve çalıların arasına daldı ve tellerin önüne düştü. Evin içinde birinin bağırdığını duydu ama durmadı. Evin arkasına vardığında tellerin üzerinden atlayarak komşuların bahçesine geçti ve koşmaya devam etti. Yapraklar, dallar ve sert bir şeyler ayaklarına batıyordu ama Holman bunları hissetmiyordu. Komşuların bahçesinin diğer tarafına koştuğunda çalılardan oluşan bir duvarla burun buruna geldi ve bir hayvan gibi tellerin üzerinden atladı. Sulama sisteminin üzerine düştü. Zorlanarak ayağa kalktı ve bahçenin ortasından koşarken üç tekerlekli bir bisiklete takılarak yere düştü. İçeride ufak bir köpek hırladı ve pencereden ona dişlerini gösterdi. İki ev ileriden gelen sesleri ve bağırışmaları duyduğunda insanların dışarı çıkacaklarından emindi. Ama botu gördüğü için evin yanından sokağa doğru ilerledi. Bot araba yolundaydı. Holman sürünerek evin köşesine gitti. Vukovic ve Tom sokakta arabalarının yanındaydılar. Vukovic'in elinde telsiz vardı. Holman sürünmeye devam ederek büyük Mercury motorlu bota yaklaştı. Plastik kelepçeyi pervanenin kanadının bir kenarına doğru itebilmek için kendi etrafında döndü ve bu kelepçelerin çelikten bile sert olduğu söylentilerinin yanlış olduğunu umarak kelepçeyi elinden geldiğince kuvvetle pervanenin kanadına sürtmeye başladı. Bütün ağırlığıyla yüklendi ve kelepçeyi ileri geri itti. O kadar kuvvetli yükleniyordu ki kelepçe derisini kesti ama acı, onun yalnızca daha sertçe itmesine, kelepçenin kopmasına ve ellerinin serbest kalmasına neden oldu. Fuentes ve Tom şimdi aksi yöne gidiyorlardı. Ama Vukovic sokağın ortasından Holman'ın bulunduğu tarafa geliyordu. Holman yengeç gibi yan yan giderek bottan uzaklaştıktan sonra geldiği yöne döndü. Fuentes ile Tom evden uzaklaşıyorlardı. Holman'ın aynı yolu takip ederek geri döndü. Ama bu Holman'ın henüz ergenlik çağında evlere girdiği dönemlerde öğrendiği bir numaraydı. Tekrar tellerin üzerinden tırmanarak yandaki bahçeye girdi ve bahçeye tuğlaların yığılmış olduğunu gördü. Planını gerçekleştirmek için tuğlalardan birini aldı. Daha öncekinin aksine gürültü etmeden, sessizce hareket ederek ve kulak kabartarak bahçede ilerlemeye devam etti. Tellerin üzerinden kolayca atladığında tekrar sarı evin arkasına gelmişti. Arka bahçe boş ve sessizdi. Evin yanından süzülerek, durarak, dinleyerek, yola koyularak ve tekrar durarak sokağa doğru gitti. Vukovic ve diğerleri dönüp onu bulabilecekleri için fazla zaman kaybedemezdi. Holman pencerelerin alt hizasında kalarak ilerlemeye devam etti. Sokakta duran Highlander'ı görebiliyordu. Hamlesini yaptığında adamlar büyük bir ihtimalle onu göreceklerdi. Ama eğer şansı yaver giderse biraz sonra onu durduramayacakları kadar uzakta olacaktı. İyice yaklaştığında evin içinden bir kadın sesinin geldiğini duydu. Ses tanıdıktı. Yavaşça evin içini görmeye yetecek kadar yükseldi. Maria Juarez içeride Random'la beraberdi. Holman kesinlikle bakmamalıydı. Hırsızlık için yıllarca evlere, dairelere girdikten, araba çaldıktan sonra bakmaması gerektiğini biliyordu ve bir hata yapmıştı. Bir hareket olduğunu fark eden Random'ın gözleri büyüdü ve kapıya yöneldi. Holman beklemedi. Sendeleyerek ayağa kalktı ve çalıları yararak aralarından geçti. Saniyeleri vardı ve o saniyeler yetmeyebilirdi. Elinden geldiğince hızla Highlander'a koştu ve arkasından ön kapının açıldığını duydu. Vukovic peşine düşmüştü ve koşuyordu. Holman bahçe tuğlasıyla Highlander'ın sağ ön camını kırıp içeri uzandı ve kilidi açtı. Random arkasından haykırıyordu. ''Burada! Vuk! Tommy!'' Holman kendini içeri attı. Chee ona iki anahtar vermiş, Holman da yedek anahtarı konsola koymuştu. Konsolu açtı, anahtarları aradı ve kendisini sürücü koltuğuna attı. Holman kaldırımdan uzaklaştı ve gözden kayboluncaya kadar arkasına bakmadı. 41. Kısım. Holman Highlander'dan mümkün olduğunca çabuk inmek istiyordu. Bir sonraki kavşağa saparak çıkışa yöneldi ve caddede son hızla sürdü. Takipten kurtulmanın en iyi yolları dönmek ve zikzaklar çizmek olduğu için Holman bir sonraki kavşağa girme dürtüsüyle savaştı. Tutuklanmamak için kaçan amatör araba hırsızları ve ayyaşlar polisleri sokaklarda şaşırtarak onları atlatabileceklerini düşünürlerdi. Ama Holman başarılı olamadıklarını bilirdi. Her dönüş hıza ve zamana mal olurdu ve polise iyice yaklaşma fırsatı verirdi. Hız, yaşam, mesafede her şey olduğu için Holman son hızla dümdüz gitti. Holman meskun mahalden çıkarak iş yerlerinin ve trafiğin yoğun olduğu bir bölgeye girmek zorunda olduğunu biliyordu. Birden Palms Bulvarı'na girerek otoyola döndü ve karşısına çıkan ilk ve en büyük Albertsons süpermarketinin bulunduğu dev açık hava alışveriş merkezinde durdu. Highlander büyük siyah ve tanınması kolay olduğu için Holman arabayı ana otoparkta bırakmak istemiyordu. Dükkanların ve mağazaların arkasındaki servis yoluna girdi ve alışveriş merkezinin arkasından yoluna devam etti. Bir süre sonra arabayı kenara çekti, kontağı kapadı ve kendisine baktı. Yüzü ve kolları çizilmiş, kanamış, gömleği iki yerden yırtılmıştı. Giysileri toprak ve çimen lekesi olmuştu. Holman üstüne başına vurarak elinden geldiğince toprakları temizlemeye çalıştı ve eteğine tükürdüğü gömleğiyle kanları silmeye çalıştı. Ama hala berbat görünüyordu. Highlander'dan inmek istedi ama kelepçenin bir parçası hala sol bileğindeydi. Holman'ın pervanenin kanadıyla kesmiş olduğu sağ halkının lifleri spagetti misali sol bileğinden sarkıyordu. Holman tokayı inceledi. Tokanın tek bir yönde hareket etmesi dışında kelepçe bir kemer gibi çalışıyordu. Kemerin dili tokadan geçirilebiliyordu. Ancak küçük bir diş dilin geri çekilmesini önlüyordu. Plastik bağlantıların kesilmesi gerekiyordu ama Holman'ın bıçağı yoktu. Holman motoru tekrar çalıştırdı, klimayı yüksek ayara getirdi ve çakmağa bastı. Canını acıtacağını bildiği için yapacağı şeyi düşünmemeye çalışıyordu. Çakmak yuvadan fırladığında kelepçeyi cildinden mümkün olduğunca uzaklaştırdı ve çakmağın sıcak ucuyla plastiğe bastırdı. Çenesini sıkarak sıkıca tuttu ama çakmak yeterince sıcak değildi. Plastik tamamen eriyene kadar çakmağı 3 kere daha ısıtmak zorunda kaldı. Vukovic anahtarlarını, cüzdanını, parasını ve cep telefonunu almıştı. Holman yerleri ve konsolu kontrol etti ve ancak 72 sent bulabildi. Bu kadardı. Bütün parası o kadardı. Holman Highlander'dan indi ve arkasına bakmadan arabadan uzaklaştı. Şakıyan kuşlarla dolu kafeslerin bulunduğu bir evcil hayvan mağazasının önünden geçti ve Albertsons'ın önünde ankesörlü bir telefon buldu. Pollard'ı uyarmak istiyordu ve onun yardımına ihtiyacı vardı ama telefona uzandığında numarasını hatırlayamadı. Holman elinde ahize ile beyni tamamen durmuş bir halde kala kaldı. Pollard'ın numarasını cep telefonuna kaybetmişti ama şimdi telefonu gitmişti ve numarayı anımsayamıyordu. Holman titremeye başladı, ahizeyi çarparak yerine koydu ve bağırdı. ''Sen benimle dalga mı geçiyorsun?'' Dükkana giren 3 kişi Holman'a baktı. Holman kendini kaybetmekte olduğunu fark etti ve kendisine sakin olmasını söyledi. Şimdi bakanların sayısı daha da artmıştı. Kesilen yerleri yine kanamaya başladığı için kollarını sildi ama bu hareketi kanı sıvaştırmaktan başka bir işe yaramadı. Holman otoparka göz attı. Görünürde dükkanın önünden yavaşça geçen devriye arabası veya herhangi bir Crown Victoria yoktu. Holman birkaç dakika sonra sakinleşmeye başladı ve Chi'yi aramaya karar verdi. Chi'nin numarasını da anımsamıyordu ama dükkanın numarası rehberde kayıtlıydı. Holman birkaç tane bozukluk attı ve bilinmeyen numaralar operatörünün telefonu bağlamasını bekledi. Chi'nin telefonu çaldı. Holman telefon birkaç kez çaldıktan sonra birinin telefona cevap vereceğini tahmin ediyordu. Ama telefon çalmaya devam etti. Holman operatörün yanlış numarayı bağladığını düşünerek boktan şansına küfretti ama biraz sonra genç bir kadın kararsız bir sesle telefonu açtı.
''Alo,
Chi'yi aramıştım.
Üzgünüm, kapalıyız.''
Holman duraksadı. İş günü ve günün ortasıydı. Chi'nin dükkanı kapalı olamazdı. ''Marisol, Marisol sen misin?''
Yanıt verdiğinde Marisol'un sesi daha da kararsızdı.
''Evet,
ben Max Holman, babanın arkadaşı. Onunla konuşmalıyım.'' Holman bekledi ama Marisol cevap vermedi. Holman onun ağladığını anladı. Marisol,
onu götürdüler, buraya geldiler.
Marisol hıçkırarak ağlamaya başlayınca Holman'ın endişesi iyice arttı. Marisol, Holman arkadan bir adamın bir şey söylediğini ve Marisol'un ona yanıt vermeye çalıştığını duydu ve ardından adam telefonu aldı. Onun sesi de ihtiyatlıydı. Kimsiniz?
Max Holman, Marisol neden bahsediyor, orada neler oluyor?
''Ben Raul dostum, hatırladın mı?''
Raul Holman'ın ehliyetini ayarlayan çocuktu. ''Evet, Marisol neden bahsediyordu? Chi nerede?''
''Onu aldılar dostum bu sabah.''
''Kim?''
''Kahrolası aynasızlar, onu tutukladılar.''
Kalbi yine gümbür gümbür atmaya başlayan Holman otoparka tekrar göz attı. ''Ne oldu? Onu neden tutukladılar?''
Raul, Marisol'un duymasını istemiyormuş gibi sesini alçaltma sesi titriyordu. ''Ne olduğunu bilmiyorum. Bu sabah tutuklama emriyle köpeklerle makineli tüfekli pis herifler geldiler.''
''Polis mi?''
''LAPD, FBI, SWAT, hatta lanet olası ATF.''
Dipnot, Federal Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu.
''Eğer alfabede yer alıyorsa onlar da buradaydı. Bu boku yediler ve onun kıçını içeri tıktılar.''
Holman'ın ağzı kurumuştu ama elindeki ahize kayıyordu. Otoparkı seyretti ve nefes almak için kendini zorladı. Yaralı mıydı, iyi miydi?
Bilmiyorum.
Holman az kalsın bağıracaktı. Niye bilmiyorsun? Bu son derece basit bir soru.
Bizim ortalarda dolaşıp orospu çocuklarını seyretmemize izin mi verdiler zannediyorsun? Beni yüzü koyun yere yatırmışlardı. Bizi bu kahrolası ofise soktular.
Tamam tamam, sakin ol. Ne emri, ne arıyorlardı?
Saldırı silahları ve patlayıcılar.
Tanrım, Çiğ ne yapıyordu?
Hiçbir şey dostum. Çiğ'nin burada patlayıcılarla işi yoktu. Kızı burada çalışıyor. Sence burada patlayıcı saklar mıydı? Çiğ bizim hava yastığı çalmamıza bile izin vermez.
Ama onu tutukladılar.
Lanet olsun, evet. Kızının gözünün önünde onu arabaya soktular.
Öyleyse bir şey bulmuş olmalılar.
Ne bok bulduklarını bilmiyorum. Kamyona bazı şeyler yüklediler. Kahrolası bomba imha ekibi buradaydı Holman. O kahrolası köpekler her yeri kokluyorlardı. Ama bizde öyle bir şey yoktu.
Bir bilgisayar kaydı devreye girerek Holman'a bir dakikası kaldığını bildirdi. Holman'ın çeyreklikleri tükenmişti, zaman doluyordu. Holman, gitmeliyim ama bir şey daha. Beni sordular mı? Hiçbir şekilde benimle Çiğ arasında bağlantı kurmaya çalıştılar mı? Holman yanıt bekledi ama hat kapandı. Raul kapatmıştı. Holman ahizeyi yerine koydu ve otoparkı dikkatle gözden geçirdi. Çiğ'nin tuzağa düşürüldüğüne inanıyordu ama nedenini tahmin edemiyordu. Çiğ Holman hakkında Gail Manelli, Wally Figg veya Tony Gilbert'tan kolayca öğrenilebilecek değerli bilgilere sahip değildi ki. Holman, Çiğ'ye kayıp 16 milyondan ve polislerin komplo kurduğu yolunda giderek artan şüphelerinden bile bahsetmemişti. Ama belki birileri bahsettiğini düşünmüştü. Belki birileri Çiğ'nin tahmin ettiklerinden fazla şey bildiğini düşünmüştü. Ve bu onların Çiğ'yi konuşturmak için başvurdukları bir yöntemdi. Bunu düşünmek Holman'ı üzdü. Hiçbir şey mantıklı olmadığı için düşünmekten vazgeçti. Yapılacak daha acil işleri vardı. Onu eve bırakacak, para ve araba verecek kimse yoktu. Holman tek başına kalmıştı ve artık tek umudu Pollard'a ulaşabilmekti. Pollard'a ulaşması Pollard'ın da tek umudu olabilirdi. Holman tekrar Albertsons'a girdi. Ürünlerin bulunduğu bölümü inceledikten sonra dükkanın arka kısmına gitti. Amerika'daki her marketin ürün bölümünün arka tarafında çalışan görevlilerin sebze ve meyve yükledikleri el arabalarını geçirecekleri çarpma bir kapı olurdu. Kapının arkasında daima kolay bozulan ürünlerin teslim edildiği ve saklandığı soğuk bir bölme bulunurdu ve bu odaların kapıları da yükleme platformlarına açılırdı. Holman dışarı çıktığında kendisini yine alışveriş merkezinin arkasında buldu. Highlander'a döndü. Arka yük kapısını açtı ve yerdeki halıları dışarı çıkarttı. İlk yardım çantasında bir tornavida, karga burun ve kriko bulunurdu. Holman 12 yıldır araba çalmamıştı ama nasıl çalınacağını hala hatırlıyordu. Holman otoparka döndü.
26. ayrımın sonu. Sayfa 302.